Sevgili dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Efendim, Kitap Dünyası programıyla bir hafta aradan sonra tekrar huzurlarınızdayız. Erkam Radyo'da, radyoları başında bizi dinleyen siz sevgili kitap dostlarını en kalbi duygularımızla ve muhabbetlerimizle selamlıyoruz efendim. Bu hafta da yine bir Kitap Dünyası programında siz değerli dostlarımız için hazırlamış olduğumuz yine güzel kitapları inşallah sizlerin dikkatinize sunmaya çalışacağız. Elimizden geldiği kadar değerli dinleyenlerimiz, kıymetli dostlarımız. Efendim, yaz ayları artık kendisini gösterdi. Yaz dönemine girmiş olduk. Dolayısıyla artık çantamızda, elimizde, arabamızda ya da iş yerimizde nerede isek şayet biraz daha fazla kitap okuyabileceğimiz zaman dilimleri olduğunu düşünüyorum. Günler uzun ve mutlaka bu günlerin içerisinde kitaba ayıracağımız bir takım zaman dilimlerimizin olması gerektiğini düşünüyorum. Evet, kitaplı bir hayat elbette ki insanı çok daha anlamlı kılar ve bizim için de etrafımızı, hayatımızı, eşyaya bakışımızı, kainata bakışımızı anlamlandırır. Zira kitaplar insanın ufkunu açar, zihin dünyasını genişletir ve bakış açımızı değiştirir her şeye karşı. Dolayısıyla evet, okurken bir manada seçici olmak durumundayız. Her önümüze gelen kitabı okumaktan ziyade hayat kısa ve zaman dar olması hasebiyle okumalarımızda da öncelikli okuyacağımız kitapların listesini yapıp onları mutlaka okumalıyız düşüncesiyle şöyle kendi zihin dünyamıza nitelikli bir yatırım yapmak durumundayız. Evet, zihin dünyamız ve aklımız, dimağımız, fikir hayatımız da çok önemli olduğundan dolayı kıymetli dostlarımız, bu zihin dünyamızı da rastgele kitaplarla, fikirlerle doldurmamak gerekiyor. Onun için zaten Kitap Dünyası programı da siz değerli dostlarımızın bu anlamda okumalarına yardımcı olacak muhtevada kitapları siz değerli dostlarımıza ulaştırmaya gayret gösteriyor. Efendim, bu haftaki programımızın ilk kitabı nedir, ona bakalım. Altın Kitaplardan çıkmış Dan Brown'un Sırların Sırrı isimli kitabı. Petek Demir ve İpek Demir bu kitabı Türkçe'ye kazandırmış. Dan Brown'un tabii ki birçok kitabı var malumunuz olduğu üzere. Biraz böyle gizemli kitaplar, gizemli muhtevalar ihtiva eden çalışmalara imza atıyor. Dünya genelinde, dünya çapında bilinen bir yazar diye ifade edelim. Onun kitabını, Sırların Sırrı isimli kitabı ile programımıza başlayalım efendim. Şifreler, tarihi gizemler ve bilimle örülü anlatılarıyla tanınan Dan Brown tam 8 yıl sonra yeni bir kitapla karşımıza çıkıyor. Da Vinci Şifresi adlı eseriyle küresel bir şöhret kazanan ve en çok satanlar arasına giren yazarın eserlerinde bir şehri mekan olarak seçip ayrıntılı şekilde ördüğü hikayeleri milyonlarca insanı peşinden sürüklüyor. Evet, roman ve hikaye kitapları elbette ki insanların belki bir yönüyle, yani ilgililerin daha doğrusu, dikkatini çekiyor. Ama bir romanı, bir hikayeyi sadece bir roman hikaye olarak görmemek gerekiyor. Yazarın o hayal dünyasında veyahut gerçek hikayelerden, gerçek hayatlardan alıntı yaparak ortaya koymuş olduğu o romanlar, hikayelerden birçok noktada ders çıkarılabilir, zamanın sosyolojisi anlaşılabilir, insan karakterleri, mekan özellikleri okunabilir. İşte Dan Brown'un bu kitabı da biraz sürükleyici olmasının sebebi de biraz bu noktaları çok güzel işlemesi. Okuyucusunu güncel ile geçmişin sırları arasında bir yolculuğa çıkarma konusunda maharetli bir kalemi olan Dan Brown, Sırların Sırrı adlı kitabıyla da bu formülünden ödün vermiyor. Bu sefer 2022 yılında Avrupa Siyasi Topluluğu'nun ilk zirvesine ev sahipliği yapan Çekya'nın başkenti Prag'da olayların gelişmesi, kitabı okurken bir farklı deneyim size hissettiriyor. Robert Langdon'un yürüdüğü sokakları, bulunduğu mekanları burada biz görüyoruz. Romanın baş kahramanı yine Harvard Üniversitesi Semboloji Profesörü Robert Langdon. Ancak bu kez sahnenin büyük kısmını neotik bilim araştırmacısı Katerina Solomon alıyor. Katerina, insan bilincinin sınırlarını zorlayan bir takım teoriler geliştiriyor. Bilincin bedeni aşabileceği, hatta ölümden sonra dahi varlığını sürdürebileceği iddiası romanın temel biçimsel çatısını oluşturuyor. Bu sıra dışı fikirler kurulu düzeni tehdit ettiği ortaya çıktığında işler hızla karışıyor. Evet, bilincin bedeni aşabileceği, hatta ölümden sonra dahi varlığını sürdürebileceği iddiası bir bakıma romanın da ana omurgasını oluşturan temel fikirlerden bir tanesi. Hikaye, karanlık tarihi katmanları ve zengin sembolizmiyle bilinen Prag'da başlıyor. Katerin'in çığır açıcı sunumunun hemen ardından gerçekleşen cinayet ve ortadan kayboluşu, Langdon'u yeniden bir kovalamacanın ortasına sürüklüyor. Prag'ın yeraltı geçitlerinden Londra'ya ve New York'a uzanan macera, okura hem fiziksel hem de zihinsel bir keşif sunuyor. Dan Brown bu romanda gerçek ve kurmaca arasındaki çizgiyi her zamankinden daha da belirsiz hale getiriyor. Prag, mitolojisinden esinlenen golem figürü, klasik kahramanlık anlatılarına yeni bir soluk getiriyor. Golemin hem fiziksel hem metaforik varlığı, bilincin şekillenme biçimiyle ilgili temel soruları daha da derinleştiriyor. Romanın kalbinde yer alan Terosolt tesisi karanlık bir projeyi temsil ediyor. Kitap, bilimsel bilginin kontrolü, manipülasyonu ve silah haline getirilmesi konularında çarpıcı sorular ortaya koyuyor. Evet, kitap, bilimsel bilginin kontrolü ya da manipülasyonu veyahut bu bilginin insanlar üzerinde bir silah haline getirilebileceği konusunda bir gerçeği ortaya koyuyor. Bugün de baktığımızda, değerli dinleyenlerimiz, şöyle günümüze geldiğimizde, günümüz dünyasında bilim bilginin, daha doğrusu dijital gelişmenin, ilim dediğimiz insanın geliştirdiği bir takım bilgilerin aslında kullanıcılardan kaynaklı olarak onların niyetlerine göre nasıl şekillendiğini, nasıl insanların lehine veya aleyhine bir duruma geldiğini de görmüş oluyoruz. Mesela bugün en büyük insanlık açısından problemlerden bir tanesi daha düne kadar algı meselesi idi. Yani insanların bir takım teknik anlamda geliştirdikleri sosyal medyadır, efendim bir takım bu mecralarla dijital anlamda insanlığın algılarını farklı şekilde yönetme ve yönlendirmeye dönük. Bugün o şekilde baktığımızda insanlığın çoğusu kendisine sunulan bilgiler ve o bilgilerin neticesinde oluşan algılara göre hareket ediyor. Biz de aslında öyleyiz. Algımıza göre çoğu zaman hareket ediyoruz. Yani bir olayı zihin dünyamız nasıl algılıyorsa o olaya biz o şekilde bakıyoruz. Ama bizim bu algımızı yöneten, yönlendiren bir takım teknolojik gelişmeler neticesinde yaşamış olduğumuz ortamlar itibariyle etkilendiğimiz bilgiler, görseller, haberler ya da her neyse bunların sonucunda bir davranış ortaya koyuyoruz. Onun için dünyayı yöneten, bu anlamda dünyadaki insanların algısını yöneten ve insanları bir şekilde yönlendiren, kanalize eden ve davranış biçimleri geliştiren insanlar açısından, öyle değil mi? Yani altıncı kare deniliyor bugün artık reklamların da ötesinde. Yani siz gördüğünüz bir reklam var, bir de o reklamın içine yerleştirilmiş bir takım mesajlar var. Aslında hayatın bugün her tarafında bu şekilde bir yönlendirme söz konusu. İnsanları tüketime yönlendiriyor, insanları efendim inançsızlığa yönlendiriyor. Algılarla tabii ki, farkında olmadan. Onun için kıymetli dinleyenlerimiz, en başta kendimize, sonrasında da çocuklarımıza bu yönüyle çok sahip çıkmamız gerekiyor. Yani mesela bugün dünyada artık film sektörü, sinema sektörü, animasyon filmler sektörü, çizgi film sektörü almış başını gidiyor. Bundan daha ötede oyun sektörü, telefonlardaki oyun sektörü. Yani kaç milyar dolarlık bir hacmi var bu oyunun dünyada ticari olarak bakıldığında. Ama baktığımızda bütün bunların sadece bir ticaret maksadıyla yapılmadığını, bir efendim medeniyetler savaşı bağlamında, kültürel çatışmalar bağlamında, ideolojik efendim üstünlük kurma bağlamında bütün bunların kullanıldığını görüyoruz. Yani Amerika'da üretilen bir filmin herhalde Amerikan propagandası yaptığını, efendim Avrupa'da üretilen bir filmin herhalde Avrupa'yı yücelttiğini, övdüğünü görmek gerekiyor. Ve bugün sinema sektöründe özellikle baktığımızda Batı'nın bizim coğrafyamız üzerinde, İslam coğrafyası üzerinde ne kadar etkili olduğunu, bu yönüyle nasıl propagandalar yaptığını da görüyoruz. Ama bugün artık diğer bir tehlike ise yapay zeka meselesi. Yapay zeka artık çok daha insanları farklı şekilde yönlendiriyor, farklı bilgiler sunuyor. Artık bugün insanlar baktığımızda bir bilgiyi almak için bir yerden yani okumaya ihtiyaç duymuyorlar maalesef. Ve en kolay şekilde hemen elindeki telefondan yapay zekaya o soruyu soruyorlar ve onun cevabını alıyorlar. Bilemiyoruz tabii bu yapay zekanın verdiği cevapların ne kadar sağlıklı olduğunu. Çünkü o ortama yüklenilen bilgilerden hareketle o cevabı bize veriyor. O ortama yanlış bilgiler yüklenmişse, ki internet ortamındaki bilgilerin sağlıklı olup olmadığı tartışılır, oradan bize bilgi veriyor. Dolayısıyla biz belki bugün bizim neslimiz yapay zekanın sonradan oluşturulan bir teknolojik imkan olduğunu biz biliyoruz, ama eminiz ki bizim neslimiz, bizden sonra gelen çocuklarımız bu yapay zekanın sunduğu bilgilerin nasıl ortaya çıktığını, gerçek mi değil mi olduğunu ayırt etmeden direkt onunla hareket edecek bir durumda olacaklar. Bu açıdan çok daha dikkat etmemiz gerekiyor kıymetli dinleyenlerimiz, değerli dostlarımız. Evet, işte nereden geldi bu konu? Bugün dedik bilimsel bilginin kontrolü, manipülasyonu ve silah haline getirilmesi konularında bu kitap çarpıcı sorular ortaya atıyor. Sırların Sırrı, Dan Brown'un formülünü sevenler için heyecan verici bir okuma olabilir. Prag'ın sisli sokaklarında dolaşırken sembollerin ve bilimin nasıl iç içe geçtiğini görmek mümkün. Bilincin sınırlarını sorgulatan, gizli kurumların gölgesinde bilgiye ulaşmaya çalışan bu macera, okuyucuyu sadece fiziksel bir serüvene değil, düşünsel bir yolculuğa da davet ediyor. Hali hazırda önemli bir turizm destinasyonu olan Prag'ın Sırların Sırrı'nın ardından, tıpkı daha önce yazarın kitaplarının geçtiği şehirler olan Floransa, İstanbul ya da Barcelona gibi yoğun bir turist ilgisine mazhar olacağını tahmin etmek de işten bile değil. Evet, bu batılı yazarların genel manada maalesef bunu ifade etmek lazım. Biraz böyle farklı bir zeka türleri var. Adamlar gelip bizim coğrafyalarımızda, bizim ülkelerimizde bir takım böyle kitaplar yazarak insanların dikkatini çekebiliyorlar kıymetli dinleyenlerimiz, değerli dostlarımız. Efendim, bu kitabı tekrar edelim. Dan Brown'un Sırların Sırrı. Daha önceden de yayınlanmıştı. Da Vinci Şifresi zaten bildiğiniz bir kitaptır muhtemelen. Farklı kitapları da zaman zaman okumak gerekiyor. Ben tabii ki bu tarz kitapları okurken dikkatli olmak gerektiğini söylemekle beraber bir diğer taraftan da özellikle ilgili kardeşlerimiz için, yani bir gizem dolu ya da işte bu tarz hikaye kitapları, romanlar nasıl yazılır, o yönden de bakmak gerekir diye düşünüyorum kıymetli dostlarımız. Efendim, kısa bir araya gidelim. Aranın ardından kaldığımız yerden kitap dünyasına devam edelim sevgili dostlar. Değerli dostlarımız, tekrar huzurlarınızdayız. Kitap Dünyası programının ikinci bölümüyle kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Radyolarını yeni açan sevgili Erkam dostlarını tekrar kalbi muhabbetlerimizle selamlıyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim, geçtiğimiz günlerde pek muhterem Abdullah Sert hocamızın bir kitabı, daha doğrusu hediye etmiş olduğu bir kitabı masamda duruyordu. Biraz karıştırdım, biraz okudum ve hakikaten güzel bir çalışma. Bu kitabı siz değerli dostlarımızla paylaşmak istiyorum. Buhara yayınlarından çıkmış, Azerbaycanlı bir hanımefendinin kaleme aldığı Doktor İlahe Kurşun imzasını taşıyor ve Dinler Tarihini Yeniden Okumak başlığıyla, Sufilerin yorumlarıyla, alt başlığıyla Hristiyanların iddialarına Sufilerin cevapları. Evet, dinler tarihi meselesi tabii ki geçmişten günümüze farklı tartışmalara konu olmuş. Her dinin kendine göre bir tarihi ve bu tarih süreci içerisinde bir takım tartışmalı mevzularında olduğunu ifade etmek lazım. Tabii kitabı orijinal kılan bizim nazarımızda bu konuya Sufilerin yorumlarıyla cevap verilmesi. Kıymetli yazar bu kitabı Buhara yayınlarından çıkarmış. Şöyle bakalım biz de içeriğine. Evet, yazarla ilgili bir kısa bir biyografi görüyoruz burada. Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf, Kültür ve Edebiyatı bölümünde 20. yüzyılda yaşamış bir kadın sufi olan Meşkure Sargut'un Hayatı ve Eserleri başlıklı teziyle yüksek lisansını tamamlamış ve diğer taraftan yine İslam Medeniyeti, Düşüncesi, Edebiyatı ve Tarihi bölümünde Seyit Yahya Şirvani'nin Ehl-i Beyt Muhabbeti ve Tasavvufi Görüşleri başlıklı teziyle de doktorasını tamamlamış hanımefendi yazar. Ve Türkçe'de de farklı kitapları yayınlanmış Ehl-i Beyt ile alakalı, efendim Seyit Yahya Şirvani Hazretleri ile alakalı gibi kitaplarını görüyoruz burada. Yahudilik ve Hristiyanlık ve İslam inancında Hazreti İsa tasavvuru bölümüyle mukaddimesini oluşturuyor. Hristiyanlar ve Müslümanlar arasındaki münakaşa ve münazaraların tarihçesi. Yani dinler tarihi tartışmaları derken sevgili dinleyenlerimiz zaten tartışmadan öte bizim İslam dini Cenab-ı Hakk'ın, Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'inde buyurduğu üzere Allah katında din ancak İslam'dır anlayışından hareketle. Zaten İslam dininden önce var olmuş olan semavi din dediğimiz dinlerin tahrif olduğunu ve hükümlerinin ortadan kalktığına biz inanıyoruz. İnancımız bunu gerektiriyor. Dolayısıyla yine de tabii ki bir hakikat olarak bugün dünyada yaşayan milyarlarca Hristiyanlık dinini kabul etmiş ve Hristiyan olarak yaşayan insanlar var. Bir taraftan efendim farklı dinler var. Yani Hinduizmi var, Yahudiliği var vesaire vesaire. Yani bunların içerisinde tabii ki ehli kitap olarak değerlendirebileceğimiz, ehli kitap olarak değerlendirilen Hristiyanlık ve Yahudilik var. Bir de İslam dinimiz var. Tabii ki İslam dini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber geldikten sonra bütün diğer dinlerin bir bakıma hükümleri ortadan kalkmış oluyor ve yegane din İslam, yegane hayat rehberimiz de Kur'an-ı Kerim olmuş oluyor. Ama yine buna rağmen tabii ki Hristiyanların İslam dini ile alakalı ortaya koydukları bir takım tezler var. İşte Müslüman alimlerin Hazreti İsa ile alakalı yaklaşımları var diyelim. Bu konular tabii ki dinler tarihçilerinin tartışmaları içerisine giriyor. Bunları da tabii ki ifade etmek gerekiyor. Evet, Kur'an-ı Kerim'deki Hazreti İsa tasavvuruna yönelik itirazlar Tevrat'ta, İncil'de ve yine Kur'an-ı Kerim ışığında. Kur'an-ı Kerim'de bir peygamber olarak Hazreti İsa başlığını görüyoruz. İnsanı kamil kimdir? Efendim, nübüvvet ve velayet ne demektir? Hazreti İsa ile Hazreti Adem mucizevi yaratılışta birbirine emsal olmaları ve daha sonrasında ise teslis inancı nedir ve nasıl ortaya çıkmıştır? Hristiyanların üçlü birlik iddiası, yani baba, oğul, ruh, kutsal ruh dedikleri onların yani İslam dinine göre de şirk olan yaklaşımları ve Hristiyanların Kur'an-ı Kerim'in teslisi yanlış aktardığı iddiası ve İslam geleneğinde bu hususla ilgili yorumlar. Sufilere göre ise teslis ne demektir? Bu konuları anlatıyor. Aslında tabii kitabın adı ile şöyle içeriğine baktığımızda biraz bunu da eleştirmek lazım. Çok uyum göremedim doğrusu. Çünkü dinler tarihini yeniden okumak dediğimizde aslında çok daha farklı konular da ele alınabilir. Ama burada sanki daha çok İsa tasavvuruna, Hazreti İsa'nın Kur'an-ı Kerim'deki durumu ve teslis inancı çerçevesinde mesele dönüp dolaşmış gibi geliyor. Dolayısıyla son olarak da burada tabii sufilerin bu konulara, yani teslis inancına bakış açısını değerlendirmiş oluyor. İbni Arabi nasıl bakıyor bu konuya, özellikle o ön plana çıkmış. Efendim İbni Arabi'nin Fususul Hikem'de bu manadaki yaklaşımlarını burada görüyoruz. İlgili kardeşlerimiz için, değerli dostlarımız için okunabilecek olan bir kitap, sufilerin yorumlarıyla Dinler Tarihini Yeniden Okumak isimli kitap. Buhara yayınlarından çıkmış, Doktor İlahe Kurşun imzasını taşıyor. Bunu da böyle kenara koyuyoruz efendim. Sevgili dostlarımız, diğer bir kitapla devam edelim. Benim dikkatimi çekti bu kitap, bir kardeşimizin tavsiyesiyle kitabı bugünlerde okumaya çalışıyorum. Yakın tarihte, yakın dönemde özellikle Orta Asya'da Türk Cumhuriyetleri ile alakalı yazılmış ve dönemin sosyolojisini, efendim dönemin dini hareketliliklerini anlatan güzel bir çalışma. Eğer bu kitabı yeni baskısı var mıdır, yok mudur, onu doğrusu bilemiyorum. Ama Akçağ yayınlarından çıkmış zamanında. Ne zaman tarihine bakalım. 1988 yılında Akçağ yayınlarından çıkmış. Kitabın adı Sufi ve Komiser. Alt başlığı ise Rusya'da İslam Tarikatları. Fransızca bir kitap aslında bu. Fransızcadan Türkçe'ye kıymetli hocamız Osman Türer çevirmiş ve Alexander Benix'in efendim Santal Lemersis, iki tane yazar bu kitabı kaleme almışlar. Esaslı bir çalışma, Sufi ve Komiser ismini taşıyor. Sufi'den kasıt Rusya döneminde bulunan, Rusya'nın Sovyet Cumhuriyetler Birliği içerisinde bulunan, o zamanki Türk Cumhuriyetlerinin içerisindeki tarikatları ve çalışmaları, manevi çalışmaları kastediyor Sufi derken. Komiser de Rusya'yı kastediyor ve kitabın zaten alt başlığı ise Rusya'da İslam Tarikatları. Evet efendim, önemli bir kitap olduğunu ifade ettik. Gerçekten o döneme ait, yani şöyle geçmiş 50 yıla, 60 yıla özellikle Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin çökmeden önce kuruluşundan, yani 1920'den 1990'lı efendim yıllara kadar ki dönemde nasıl oralarda İslami çalışmalar, tarikat çalışmaları, tasavvufi çalışmalar nedir? Bütün bunları bu kitabın içeriğinde gerçekten görüyoruz. Çok hacimli bir, yani muhtevası hacimli bir çalışma. Ta yani Rusya'nın içerisinde, Kazakistan'da, Özbekistan'da, Azerbaycan'da yapılan o zamanki çalışmaları, Müslümanların durumlarını tek tek anlatmış ve bu yönüyle de gerçekten ehemmiyet kesmeden bir çalışma. Zira bu coğrafyaları, bu bölgeleri anlayabilmek açısından bu bölgelerin sosyolojisini güzel bir şekilde okumak ve anlamak gerekir diye düşünüyorum. Efendim, birinci bölümde bu kitabın Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde İslam başlığı altında bir takım istatistiki bilgiler veriyor ve o zamanki yönetim teşkilatı, dini yönetim. Yani şunu ifade etmek lazım kıymetli dinleyenlerimiz. Bugün artık Sosyalist Cumhuriyet olarak yok tabii ki, Rusya Federasyonu olarak var. ve diğer cumhuriyetler dediğimiz, işte Türk Cumhuriyetleri olarak bildiğimiz, Orta Asya dediğimiz, aslında bir bakımı bizim de gönül coğrafyamız olarak algıladığımız, başta Azerbaycan olmak üzere Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, ki buraların hepsi Müslüman ülkelerdir ve işte tasavvufi anlamda da bizim bugün dünyanın farklı coğrafyalarında ve ülkemizde de aynı şekilde tasavvufun kaynağını teşkil eden özellikle Orta Asya'da Buhara, Semerkant, Taşkent, buralar büyük Allah dostlarının olduğu yerler. Dolayısıyla bunlar olmakla beraber bugün Rusya Federasyonu içerisinde 20 milyondan fazla Müslümanın olduğunu ve biliyorsunuz Rusya İslam Konferansı Teşkilatı'na da gözlemci olarak katılıyor. Yani Müslüman sayısının çokluğu sebebiyle böyle bir pozisyonu var. Dolayısıyla burada da bir dini yönetim ve dini yönde Rusya'nın yapmış olduğu çalışmalar, efendim, bir takım nezaretler olduğunu da zikretmek lazım. Kitabın ikinci, daha doğrusu birinci bölümünün diğer konularına şöyle bakıyorum. Kıymetli dinleyenlerimiz, tarihi arka planda Sufi tarikatlar, belli başlı tarikatlar o zaman Rusya terkibinde olan ülkelerde bulunan Nakşibendiye, Kadiriye, Yeseviye, Kübreviye ve bir de düzensiz müritler olarak ifade edilen grupların olduğunu görüyoruz efendim. Evet, yine tarikatların teşkilat yapısı var ikinci bölümde. Tarikat mensupları, Sufi tarikatların iç hayatı, konuları anlatılıyor. Sonuç olarak da bu kitapta o zaman yine kutsal yerler olarak ifade edilen Kuzey Kafkasya ve Azerbaycan'da kutsal yerler olarak ifade edilen yani dini anlamda efendim bir Allah dostunun kabri, bir türbesi vesaire, bütün bunlar hepsi burada anlatılmış kitabın muhtevasında. Kitabın son bölümünde ise metinler bölümünü görüyorum kıymetli dinleyenlerimiz. El Adabul Marziye fi Tarikatin Nakşibendiye isimli kitaptan bir metin alınmış ve yine Tatar Nakşibendilerinin silsilesini buraya almış yazarlar. Kadiriye doktrini ve Çeçenistan'daki ve Argun kazasındaki Kadiriler. Efendim, yine Şeyh Şamil biliyorsunuz Çeçenistan'da çok önemli bir figür, önemli bir liderdir. Onun etrafında olan Nakşi tarikatının efendim oluşumu ve yine de bir önemli şahsı da burada ifade etmek lazım. Aslında hem Azerbaycanlı hem Dağıstanlı bir taraftan Nakşibendi Şeyhi Gazi Kumuklu Şeyh Cemalettin'in Osmanlı Şeyhülislamlığı ile irtibatları, ki Şeyh Cemalettin'in efendim Gazi Kumuklu Şeyh Cemalettin'in kabri de bildiğim kadar İstanbul'da Karacaahmet'te bulunuyor. Dolayısıyla Osmanlı ile olan irtibatları da o dönemde bu tarikatların irtibatlarını da ifade etmek lazım diye ifade edelim sevgili dinleyenlerimiz. Efendim, bu kitabı önemsediğimizi ifade ettik başta, tekrar edelim. Tercümesini Osman Türer'in yaptığı ve iki tane Fransız yazarın kaleme aldığı, o zaman o coğrafyalara bütün baştan aşağıya dolaşarak kaleme aldıkları Sufi ve Komiser, Rusya'da İslam Tarikatları isimli kitap Akça Yayınları'ndan çıkmış. Bugün artık yayın, bu kitabın basımı var mı yok mu onu bilemiyorum ama herhalde nadir kitapta ya da sahaflarda bulunabilir. Mutlaka okumanızı da tavsiye ediyorum sevgili dinleyenlerimiz. Şöyle bir arka kapak yazısını da sizlerle paylaşarak programımızı yavaş yavaş bitirelim. Sovyet Rusya'daki Müslümanların tarihi ve aktüel durumu birçok kimse tarafından inceleme konusu yapılmakla beraber o bölgedeki Müslüman tarikatlar şu ana kadar yeterince araştırılmamıştır diyor o zamanki yıllarda. Elinizdeki eser bu sahada yapılmış yeni, en geniş, en güvenilir ve en objektif eser durumundadır. Bu kitapta ilk defa Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği sınırları içerisindeki Müslüman tarikatların yakın tarihi ve günümüzdeki durumu geniş bir şekilde incelenmiştir. Evet, yazarların bu sahanın bütün dünyaca kabul edilmiş otoriteleri olmasının yanında eserin yıllarca süren ve çok büyük nispette Sovyet kaynaklarına dayanılarak yapılan yorucu ve çetin çalışmanın mahsulü olması ona ayrı bir orijinallik de kazandırıyor. Kısacası Sovyet esareti altındaki Müslüman Türklerin mevcut emperyalist iktidara karşı yakın geçmişte ve günümüzde bilhassa tarikatların rehberliğinde verdikleri takdire şayan dini ve kültürel mücadeleyi anlatan bu kıymetli eserden her Müslüman Türk'ün öğreneceği çok şey ve alacağı pek çok ibret vardır diyor Akça Yayınları bu kitabın arka kapak yazısında. Evet efendim, Kitap Dünyası programının da bu hafta sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta yine aynı gün ve saatte buluşmak ümidiyle hepinizi Rabbimize emanet ediyoruz. Hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz efendim.